Ayrım 3.
Sayfa 32. TÖS, anti-emperyalist, ulusalcı, emekten yana öğretmen örgütü, Yıldırım Koç. TÖS'ün kuruluşu ve çalışmaları. 1961 Anayasası'nın 46. maddesi tüm çalışanlara sendikalaşma hakkını tanıdı. 1963 yılında işçi statüsünde çalışanlar için hazırlanan sendikalar yasası, memur statüsünde çalışanları da kapsayacakken, Millet Meclisi'ndeki görüşmeler sırasında dönemin Çalışma Bakanı Bülent Ecevit'in verdiği bir önerge ile memurlar kapsam dışında bırakıldı. Memurların sendikalaşmasını düzenleyen yasa ise, Anayasanın geçici 7. maddesinde öngörülen 2 yıllık süreyi aşarak ancak 1965 yılında çıkarıldı. 624 sayılı Devlet Personeli Sendikaları Kanunu. 1965 ve sonrasında çok sayıda öğretmen sendikası kuruldu. Kurulan sendikaların listesi için bakınız Kalkan Delen, Hayrettin, Sendikalar ve Kamu Hizmetlerinde Sendikacılık, Ankara 1968, sayfa 133 ila 152, Mıhçıoğlu Cemal, Türkiye'de Kamu Personeli Sendikaları, Ankara 1968, sayfa 99 ila 135. Bunların en önemlileri 8 Temmuz 1965 tarihinde kurulan Türkiye Öğretmenler Sendikası TÖS ve 12-7-1965 tarihinde kurulan Türkiye İlkokul Öğretmenleri Sendikası İKSEN idi. Ancak bunların dışında ve bunlardan sonra birçok ilde ve ilçede öğretmen ve özellikle ilkokul öğretmenleri sendikası kuruldu. Bu dönemde öğretmenlerin çoğunda meslek bilinci genellikle sınıf bilincinin önündeydi. Öğretmenlik mesleğinin insan yaşamına damgasını vuran olumlu özellikleri meslek bilincini de ön plana çıkardı. TÖS üyeleri Türkiye'nin demokrasi tarihine geçen önemli mücadeleler verdiler. Saldırılara, sürgünlere, baskılara, açığa alınmalara karşın toplumsal ve siyasal alanda yoğun bir mücadele sürdürdüler. TÖS üyesi öğretmenler, işçi sınıfından olmalarına karşın işçi olduklarının genellikle bilincinde olmadan ülkemizdeki anti-emperyalist, anti-feodal ve hatta bir ölçüde de anti-kapitalist mücadeleye önemli katkılarda bulundular. 12 Mart 1971 sonrasında örgüt olarak DİSK aleyhine dava açılmazken TÖS davasının açılmasının nedeni de buydu. Ayrıca TÖS davasının üyeleri her yerdeydi ve büyük bir bölümü inandıkları davada etkin bir mücadele veriyordu. TÖS'ün 1. Genel Kurulu 1966 yılı Temmuz ayında toplandı. Genel Kurul'a sunulan TÖS Yürütme ve Yönetim Kurullarının 1. Genel Kurul toplantısı için hazırladıkları çalışma raporu 7 Haziran 1966 tarihini taşımaktadır. Rapor metni için bakınız TÖS, ilk 2 yılda TÖS, Ankara 1967, sayfa 20 ila 42. TÖS'ün 1. Olağanüstü Genel Kurulu 22 ila 24 Ağustos 1967 ve 2. Olağan Genel Kurulu da 2 ila 7 Temmuz 1969 tarihlerinde toplandı. TÖS'ün mücadele çizgisinin biçimlendirilmesinde ve politikalarının uygulanmasında yetkili organların önemi büyüktür. Ancak geriye bakıldığında kısa bir süre dışında TÖS Genel Başkanlığını yürüten Fakir Baykurt'un bu açıdan büyük katkısının olduğu gözlenmektedir. Fakir Baykurt, TÖS Genel Başkanı olmadan önce de ünlü bir yazardı. Sendikacılık deneyimi yoktu. Sendikacılığı yapa yapa öğrendi. Ancak kıvrak zekası, büyük yaşam deneyimi ve birikimi, yazın insanı olarak ünü ve itibarı, dünyanın ve Türkiye'nin hızlı bir dönüşüm yaşadığı 1965 ila 1971 döneminde TÖS'ü son derece akıllıca yönetmesini sağladı. Fakir Baykurt, anılarının 5. cildine Bir TÖS Vardı adını vermişti. Baykurt Fakir AGK 2000. O, TÖS'e damgasını vuran kişi Fakir Baykurt oldu. Feyzullah Ertuğrul ise 1967 yılı Şubat ile Ağustos döneminde TÖS Genel Başkanlığı görevini üstlendi. TÖS'ün başarıları. TÖS'ün üye sayısı 1966 yılı Temmuz ayında 21 bindi. Bu tarihte sendikanın 252 şubesi vardı. 1967 yılında üye sayısı 45 bine, şube sayısı 442'ye yükselmişti. 1969 yılı Temmuz ayında ise 500 şubede 60 bin eğitim çalışanı örgütlüydü. 15 Ağustos 1970 tarihli TÖS gazetesinde 72 bin üye olduğu belirtilmektedir. Diğer taraftan 5 Mart 1973 tarihli kayyum raporunda üye sayısının 64.133 olduğu ifade edilmektedir. Halim Akgül'ün bu dönemin TÖS yöneticileriyle yaptığı görüşmelere göre ise bazı şubeler üye aidatlarının mümkün olduğunca az bölümünü genel merkeze gönderebilmek için üye sayılarını düşük göstermektedir ve TÖS'ün gerçek üye sayısı 90 ila 100 bin dolaylarındadır. Akgül, Türkiye Öğretmenler Sendikası 1965 ila 1971 kuruluşu, etkinlikleri, sorunları. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yüksek Lisans Tezi, Ankara 1981, sayfa 12 ila 13 ve Altunya N. AGK 1998, sayfa 85. TÖS, üye sayısının yüksekliğinin ötesinde üye kitlesini harekete geçirebilen bir örgüttü ve Türkiye tarihinin ilk genel grevini başarıyla gerçekleştirdi. TÖS, TÖDMF'nin köklerinden gelişti ancak farklı bir dönemde farklı politikalar uyguladı. TÖDMF'nin yerinden yönetimci, ademi merkeziyetçi yapısı yerine merkeziyetçi yanı güçlü bir yapı oluşturdu. TÖS bir federatif kuruluş değil, merkezi yapıda bir kuruluştur. TÖS, Devrimci Öğretmenlerin Savaşı, Türkiye Öğretmenler Sendikası Yönetim, Yürütme, Denetim, Onur Kurulları 1967 ila 1969 çalışma raporu, 2. Olağan Genel Kurul 7 ila 9 Temmuz Kayseri 1969 sayfa 5. TÖDMF'nin bağlı yerel öğretmen derneklerinin üyelerinin önemli bir bölümü öğretmen lokallerinde mesleki dayanışma nedeniyle bir araya gelmiş insanlardı. 1963 yılında TÖDMF için 317 derneğe bağlı 41 bin üye varken 20 Şubat 1963 Büyük Eğitim Mitingine 14 bin kişi katılmıştı. Bu sayı günün koşulları içinde önemli bir başarıydı. TÖS'ün üye sayısının yaklaşık 60 bin olduğu 1969 yılında Büyük Öğretmen Boykotu gibi radikal ve riski büyük bir eyleme ise 109 bin öğretmen katılmıştı. 1965 ila 1971 döneminde solcu kimliğiyle en geniş katılımlı eylemleri gerçekleştiren demokratik kitle örgütü TÖS'tür. DİSK 1967 yılında kuruldu. DİSK'in bu yıllarda en önemli eylemi kendisinin başlattığı ve ancak denetiminden çıkan 15 ila 16 Haziran 1970 protesto gösterileridir. TÖS'ün 2 Şubat 1969 Balıkesir Öğretmenler Yürüyüşü, 1970 yılı Kasım ayında Mersin Öğretmen Yürüyüşü, 4 Ocak 1971 tarihinde Eskişehir Öğretmen Yürüyüşü'nün yanı sıra 15 Şubat 1969 günü Ankara'da gerçekleştirilen ve yaklaşık 40 bin kişinin katıldığı Büyük Eğitim Yürüyüşü ve Türkiye tarihinin ilk genel grevi olan Büyük Öğretmen Boykotu 15 ila 18 Aralık 1969 vardır. TÖS, 15 Şubat 1969 günü Ankara'da Büyük Eğitim Yürüyüşü'nü düzenledi. Yürüyüşün hazırlanması ve Fakir Baykurt'un miting konuşması için bakınız TÖS AGK 1969 sayfa 123 ila 131. Yürüyüşe öğretmen örgütlerinden 21.400 kişi, diğer kuruluşlardan gelenlerle birlikte toplam 40.000 kişi katıldı. Akgöl H. AGK 1981 sayfa 27. 15 ila 18 Aralık 1969 günleri gerçekleştirilen Büyük Öğretmen Boykotu ise gerçekte yasa dışı bir genel grevdi. Bu genel grev 15 ila 16 Haziran 1970 olaylarından da DİSK'in 16 ila 19 Eylül 1976 DGM direnişinden de daha etkili ve başarılı olmuştur. Bu konu TÖS belgelerinde şöyle özetlenmektedir. Direnme kararı 22 Ekim 1967 Pazar günü Antalya'da 8 ilden toplanan 2000 kadar öğretmenin katılmasıyla alınmış, 29 Ekim 1967'de Ankara'da kesinleşmiştir. Hatırlanacağı üzere 1967 Eylül ve Ekim ayları öğretmen kıyımının çok yoğun olduğu aylardır. TÖS AGK 1969 sayfa 15. TÖS ve TÖDMF'nin genel yönetim ve yürütme kurulları Ankara'da toplanarak Antalya'da alınan direnme kararını onayladılar ve bunu ortak bir bildiriyle kamuoyuna açıkladılar. Kararın metni şudur. Millet hayatını 1961 Anayasası'nın amaçlarına göre geliştirmek emelinde olan öğretmenler, Cumhuriyet ilkelerini gerçekleştirici, işe yarar, uyarıcı bir eğitim uygulamak istiyorlar. Bu eğitim, başta milli bağımsızlığın, millet servetlerinin, millet emeğinin ve bütün milli çıkarların korunmasına yarayacaktır. Müzmin bir ekonomik ve sosyal yapı bozukluğu içinde çırpınan milletimiz, iç ve dış çıkar gruplarının bozucu tertipleriyle böyle bir milli eğitim hizmetinden yoksun bırakılmaktadır. TÖS AGK 1969 sayfa 17. TÖS Genel Yürütme Kurulu'nun 10 Aralık 1969 günlü büyük öğretmen boykotu çağrısında yer alan isteklerin bazıları şunlardır. İsteklerimiz şunlardır. A. Yetkili hükümet temsilcisi, yetkili temsilcilerimizle görüşmeyi ve sonunda bir ortak protokol imzalamayı kabul ve beyan etmelidir. B. Bu protokolde ilk iş olarak yabancı uzmanların ve barış gönüllerinin bütün eğitim kurumlarından atılacağı ve zehirli niteliğini saptadığımız yabancı malzemeli beslenme eğitiminin durdurulacağı belirtilmelidir. Baykurt Fakir, Öğretmenin Uyandırma Görevi, TÖS Dönemi, 1965 ila 1971, Eğitim Sendikası Yayınları, Ankara 2000, sayfa 265 ila 6. 4 günlük büyük öğretmen boykotuna 109 bin öğretmen katıldı. Bunların 88 bini bu eyleme 4 gün süreyle katılırken, 12 bin yüzü ilk gün katılmayıp daha sonraki 3 gün eylemdeydi. 9500 öğretmen ise birinci gün boykota katılmasına karşın diğer günler eylemde yoktu. Boykota hiç katılmayan öğretmen sayısı ise 47 bindi. Eyleme katıldıkları için 50.300 öğretmen hakkında kovuşturmaya gidildi. Bunların 19.250'si takipsizlikle sonuçlandı. 2.118 öğretmen açığa alındı, 65.000 öğretmen bakanlık emrine alındı. 45.520 öğretmene maaş kesimi cezası, 3.900 öğretmene kıdem indirimi cezası verildi. 590 öğretmen bir başka ile sürgün edildi. 6.600 öğretmen ise il içinde bir başka yere atandı. 400 müdür görevden alındı, 1200 öğretmene derece indirme cezası verildi. 11 kişi ihraç edildi. Aksoy M, Alican C, Arman H, Koçtürk ON, Talas C. Öğretmen boykotu, TÖS 2. Devrimci Eğitim Şurası, Geçici Baskısı, Ankara 1971, sayfa 32 ila 33. Büyük öğretmen boykotu ile ilgili olarak bakınız Baykurt Fakir AGK 2000 sayfa 326 ila 348, Aksoy Muammer Devrimci Öğretmenin Kıyımı ve Mücadelesi 2. cilt Ankara 1975, Eğitim ve Yaşam Dergisi TÖS'ün Büyük Öğretmen Boykotu'nun 30. yılı özel sayısı Kış 1999 Ertuğrul Feyzullah Genel Öğretmen Boykotu ve Öğrettikleri Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Cilt 20, Sayı 188 ila 189, Şubat, Mart 1996, Sayfa 31 ila 53. TÖS, boykot nedeniyle açığa alınan veya görevden el çektirilen öğretmenlerin ücretlerini ödedi. TÖS, 624 sayılı devlet personeli sendikaları yasası uyarınca kurulan memur sendikalarının en büyüğü ve en etkilisi oldu. TÖS'ün gücü ve etkisi memur konfederasyonlarınkinden bile fazlaydı. TÖS'ün bu başarıları aralarında bazı öğretmen örgütlerinin de yer aldığı bir cephenin iftiralarına ve saldırılarına karşın gerçekleştirildi. Bu yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı çok sayıda TÖS üyesinin görev yerini sürgün amaçlı olarak değiştirdi. Birçok TÖS'lüyü cezalandırdı. Bazı öğretmen sendikaları ise farklı anlayışlara sahipti ve TÖS'ü zayıflatmak için büyük çaba gösterdi. TÖS'ün belki en önemli eksikliği, öğretmenlerin gerçekte işçi sınıfının bir parçasını oluşturduğu bilincine varamamasıydı. Bu yıllarda solda hakim olan anlayış, devlet memurlarını küçük burjuvazi içinde değerlendirmekti. Bu anlayışın hakim olduğu koşullarda TÖS yöneticilerinin, öğretmen ve genel olarak eğitim çalışanları kitlesini işçi sınıfı içinde değerlendirmelerini beklemekte haksızlık olacaktır. TÖS'ün başarılarının nedenleri. TÖS'ün bu başarısının nesnel ve öznel nedenleri ve dayanakları vardı. 1965 ila 1971 dönemi, öğretmenlerin nispi ve bazı yıllarda da mutlak yoksullaşma ve itibar kaybı yaşadıkları bir dönemdi. Ekonomi yüksek oranlarda büyürken, öğretmenlerin gerçek gelirleri bazı yıllarda daha düşük oranlarda arttı, bazı yıllarda ise geriledi. Kamu kesimindeki işçiler 1964 yılından başlayarak imzaladıkları toplu iş sözleşmeleriyle gelirlerini önemli ölçüde artırdılar. Hükümetler emperyalist politikalara da uygun bir biçimde küçük üreticiliğin gelir düzeyini yükseltici politikalar izledi. Çalışmak amacıyla Avrupa'ya gidenlerin Türkiye'ye gönderdikleri birikimleri bu işçilerin ailelerinin yaşam düzeylerinin yükselmesine yol açtı. Öğretmenlerin kitlesel tepkisinin artmasında bu ekonomik etmen büyük rol oynadı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında ve farklı köken ve inançlardan insanlardan bir ulus yaratılmasında öğretmenler önemli görevler üstlenmişti. Bunun karşılığında da kendilerine önemli haklar verilmişti. Bir dönem öğretmenlerin toplumsal itibarı da çok yüksekti. Öğretmen mesleği gereği kendisini aydın kabul ediyor ve bu toplumsal rolün Türkiye'de düşünülen görevlerini yerine getirmeye çalışıyordu. 1950'li yıllarda bu konumda bir gerileme oldu. TÖS, öğretmenin bu tarihsel misyonunu yeniden gündeme getirdi. Özellikle irtica güçlerinin Cumhuriyet'e saldırılarının yoğunlaştığı bir dönemde öğretmenlere temel görevlerinden birini hatırlattı ve bu amaçla onları harekete geçirmeye çalıştı. Meslek onurunu ve itibarını hatırlattı ve korudu. 1960 sonrasında gelişen sol harekette bu süreci güçlendirdi. Öğretmenin ve TÖS'ün bilinçlendirme görevi TÖS'ün çeşitli belgelerinde aşağıdaki gibi ifade ediliyordu. Bugün öğretmenler bu bozuk düzende egemen olan sınıf ve tabakalarla müttefik değildirler. Öğretmenler içinden çıkıp geldikleri halk tabakalarıyla işçi ve köylülerle birliktirler. Kim ki işçi ve köylülerle birliktir, o bir devrimcidir. Bundan dolayı öğretmenler devrimcidirler. Okuttukları 5 milyon öğrenciyi hayata karşı devrimci tavırlı yetiştirmek, yetişme olanaklarına ulaşamamış büyükleri de hayata karşı devrimci tavırlı olacak biçimde uyandırmak öğretmenlerin isteği ve görevidir. TÖS AGK 1969 sayfa 9. Elbet toplum ve ülkenin temel ekonomik ve sosyal sorunları çözümlenmeden öğretmenlerin ve eğitimin gündelik sorunları çözümlenemez. Fakat temel sorunların çözümünde öğretmene düşen görev halkı uyandırma görevidir. Çünkü bu sorunların çözümlenmesi halkın bilinçli ve istekli gayretini istemektedir. Kurtuluş ve kalkınma her şeyden önce bir bilinçlenme ve kültür hareketidir. Bu yüzden bir öğretmen sendikası belli başlı etkinlik olarak uyandırma görevini yüklenmelidir. TÖS AGK 1969 sayfa 21. Örgütlenmiş öğretmen gücünün ulusal kurtuluş ve kalkınma eyleminde öncülük rolü oynayacağı görüşü doğru değildir. Öncülük politik örgütlerin yani partilerin görevidir. Hiçbir sendikanın iktidara geldiğini, yabancıları yurttan attığını, köklü reformları yaparak antidemokratik engelleri ortadan kaldırdığını, kalkınmayı başardığını bilmiyoruz. Bu eylemleri siyasal partiler halinde örgütlenmiş halk başarmıştır. Sendikalar bu eyleme bilinç ve eğitim katkısı yapmak suretiyle yardımcı olabilirler. TÖS AGK 1969 sayfa 21. TÖS'ün bu konuda yapacağı gene üyelerine, öğrencilere ve halka ulusal kurtuluşçu ve devrimci bir politik bilinç kazandırmaktan ibarettir. TÖS AGK 1969 sayfa 22. TÖS'lü öğretmen eskiden olduğu gibi eğitim denilince aklına kara tahta ile tebeşiri getirmiyor. Eğitim çabamızı kahvede, meydanda, köyde, kentte, dağda, belde sürdürüyoruz. Neden geri kaldığımızı, nasıl soyulup sömürüldüğümüzü halka anlatıyoruz. Onlara kalabalık, çalışkan, aydın bir toplum haline gelmekten başka çaremiz olmadığı, Türkiye'nin 100 milyonluk bir insan kitlesini besleyebileceğini, bunu yapmak için toprak reformunun şart olduğunu öğretmen anlatıyor. Bugün eğittiklerimizi daha çetin çatışmalara ve Türkiye'nin kaynaklarına sahip çıkmaya hazırlıyoruz. Türkiye'yi sömürecek yerli ve yabancı patronları, demokratik düzenin gerektirdiği çizgi üzerinde hizaya girene kadar uğraşacağız ve baskı gücümüzü kullanarak onları emeğe karşı saygılı olmaya zorlayacağız. Bunun için kaba kuvvete başvurmadan eğitimi bir kaldıraç gibi kullanacak ve kanunlara saygılı kalacağız. TÖS bir eylem ve demokratik mücadele örgütü, halkın arasından gelme öğretmenlerin birleştiği güçlü bir kuruluş olarak onunla aynı paralelde olan devrimci örgütlerle kanunların müsaadesi nispetinde işbirliği yapacak, halka dönük ve gücünü halktan alan eylemlerini sürdürecektir. TÖS yönetiminde kaldığımız 2 yıl içinde uyduğumuz ve bizi izleyecek yönetimlerin de uyacağı temel ilke bu olacaktır. TÖS AGK 1969 sayfa 89. Öğretmenler suya sabuna dokunmayan, halkın işine yaramayan bilgilerle çocukların kafasını doldurmaktan vazgeçip köylünün, işçinin yani bütün toplumun, bütün ülkenin ihtiyaç duyduğu bilgileri, beceri ve alışkanlıkları kazandırmanın, Cumhuriyet'in kökleşmesi ve yaşaması için gerekli devrimci tavrı yaratmanın yolunu bulmalıdır. Fakir Baykurt, İfade TÖS Savunması, Eğitim İş Yayınları, Ankara 1994, sayfa 62, 1971 yılında yazıldı. 1960'lı yıllar, Türkiye işçi sınıfı ve sendikacılık hareketinin sayısal ve eylemsel olarak güçlendiği bir dönemdi. Ayrıca köylü eylemleri de gelişmeye başladı. Gençlik eylemleri de toplumsal hareketliliği artırıyordu. TÖS, diğer memur sendikalarından farklı olarak TÖDMF'nin maddi manevi birikiminden büyük ölçüde yararlandı. TÖS, üyelerine bazı hizmetler sağladı ve sendikal çalışmalar nedeniyle açığa alınan veya çeşitli biçimlerde zarar gören üyelerine maddi destek ve avukat yardımı sağladı. Ancak bütün bunların ötesinde TÖS'ün dünyadaki gelişmelere ve Türkiye'nin çıkarlarına uygun bir programı ve söylemi vardı. TÖS, anti-emperyalist, ulusalcı ve emekten yana bir politika izledi. TÖS, din tartışmalarına katılmadı. Kürt milliyetçileriyle ittifak kurmadı. Yasa dışı örgütlenmelerle ilişkiye girmedi. Silahlı eylemlere destek vermedi. TÖS, demokratik bir yapıya sahipti. TÖS'ün yönetimleri ve politikaları, legal veya illegal örgüt veya yapılanmaların aldıkları kararlar ve pazarlıkları ile belirlenmiyordu. TÖS'ün programı ve çok önemli konularda hata yapmaması, TÖS'ün üye sayısının artmasında, eylemlerine geniş katılımın olmasında ve itibarının yükselmesinde büyük rol oynadı. TÖS niçin hedef oldu? TÖS, emperyalizmin, emperyalistlerin Türkiye'deki müttefiklerinin, ajanların ve 12 Mart darbesinin hedefi oldu. Örneğin TÖS Düzce Şubesi'nin 12 Ekim 1968 tarihinde düzenlediği sanat şöleni, İlim Yayma Cemiyeti, Komünizmle Mücadele Derneği ve Milliyetçi Öğretmenler Birliği tarafından basıldı. 15 Ekim 1968 tarihinde ise Genel Başkan Fakir Baykurt, Birecik'te sinema salonunda konuşma yaparken saldırıya uğradı ve başından yaralandı. TÖS AGK 1969 sayfa 36. Malatya'nın ilçelerinde, Elazığ'da ve Konya'da da saldırılar oldu. TÖS AGK 1969 sayfa 140 ila 143. TÖS'ün 7 Temmuz 1969 günü Kayseri'de toplanan 2. Genel Kurulu'nun 2. günü, TÖS'ün kuruluş yıl dönümünde ise büyük bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırganlar Genel Kurul'un toplandığı sinemayı yakmaya çalıştılar. Saatler süren saldırı ancak askerin müdahalesiyle engellenebildi. Saldırıların ayrıntıları için o tarihte TÖS Kayseri Şubesi Başkanı Abdullah Kaygısız'ın anlatımları için bakınız Kaygısız Abdullah, Ateş Çemberi, Ankara 2006 sayfa 72 ila 79, ayrıca bakınız Baykurt 2000 sayfa 280 ile 296, Bozkurt Ali 12'den 12'ye anılar. 2. Eğitim Sendikası Yayınları, Ankara 2000 sayfa 25 ila 32. 12 Mart 1971 darbesinin ardından TÖS yöneticileri ve 3500 dolayında TÖS üyesi gözaltına alındı ve işkence dahil kötü muameleye maruz bırakıldı. TÖS'ün 185 yöneticisi ve üyesi hakkında Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nde dava açıldı. TÖS iddianamesi için bakınız Uçurumun Kenarında Türkiye TÖS Dosyası 1. Töre Devlet Yayınları Ankara sayfa 7 ila 195. Savcının esas hakkında mütalası için bakınız Uçurumun Kenarında Türkiye TÖS Dosyası 2 Ankara. İddianameyi Hakim Kıdemli Yüzbaşı Baki Tuğ hazırladı. Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı 2 numaralı Askeri Mahkemesi 26.12.1972 tarihinde 59 sanık hakkında çeşitli hapis cezalarına hükmetti. Genel Başkan Fakir Baykurt, Genel Başkan Yardımcısı Dursun Akçam, Genel Sekreter O.K. Akol, Yürütme Kurulu Üyesi Veli Kasımoğlu 8 yıl 10 ay 20 gün ağır hapis cezasına çarptırıldı. Duruşma hakimi Zeki Eğin bu karara muhalif kaldı ve TÖS'e yöneltilen suçlamaların hiçbirinin gerçekle ilgisinin olmadığını belirtti. Sanıklar karara itiraz ettiler. Askeri Yargıtay 19 Temmuz 1974 günlü kararında yerel mahkeme kararını bazı sanıklar için bozdu. Bu arada 1974 affı çıktı. TÖS sanıkları aftan yararlanmayı reddettiler ve davanın sürmesini talep ettiler. Yerel mahkeme yeniden karar verdi, konu yeniden Askeri Yargıtay'a gönderildi. Askeri Yargıtay 13 Nisan 1976 tarihinde TÖS davasının tüm sanıklarının aklanmasıyla sonuçlanmasına karar verdi. Akgöl H. AGK 1981 sayfa 75-6 Askeri Yargıtay'ın beraat kararının tam metni için bakınız sayfa 91-99.